Türkiye'de göç ve iltica.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik masada Hakan Gürercan bulunuyor. Mikrofondaysa ben İpek Önder. Yaklaşık 30 dakika sürecek beraberliğimize hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Ve bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle Suriye iç savaşının ürettiği mültecilerin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde misafir edilmelerinden dolayı Avrupa uzunca bir dönem bu sorunla yüzleşmedi. 2015 yılının başından itibaren mültecilerin Avrupa'ya doğru hareketlenmesiyle birlikte mülteci meselesi genelde Avrupa Birliği'nin, özelde ise onun önde gelen gücü Almanya'nın sorunu haline dönüştü. Gelinen noktada mülteci krizi Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde birçok farklı konuyla ilintili bir müzakere sürecinin konusu oldu. Bu konuyu konuşacağız bugün. Stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden program danışmanımız Mehmet Okyüz bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Efendim, geçen hafta sonu pazar günü bir müzakereler başlandı. Bu kapsamda isterseniz zirveden çıkan kararları da yorumlayarak süreci başlatalım. Ardından da telefon hattımızdaki konuğumuza söz aktaracağız.
Evet, iki yanı var bence bu müzakerelerin. Birisi gayet insani diyebileceğimiz bir yanı var. Çünkü artık gerçekten tüm ülkeler ancak işbirliği yaparak bu sorunun çözülebileceğini görüyorlar. İşbirliği eğer insani toplumsal süreçleri yönetmenin dışında onlara yanıt verme konusunda odaklansa hoş bir şey. Ama aynı zamanda şunu da maalesef gördük. Bu mülteci krizi dediğimiz kriz, Suriyelilerle simgeleşen kriz aslında. Aynı zamanda göç yönetimi diye bir kavram yeniden gündeme getirdi. Bu da çok olumlu değil. Çünkü Avrupa bunu daha önce hep konuştuk. Yani daha çok göçü yönetmeye çalışıyor. Ve bu yönetim işte toplumsal dinamiklerin ötesinde işte bariyerler kurmak, güvenliği sağlamak, sınırı güvenli hale getirmek gibi konularda yeniden korkarım bir oluşum oluyor. Fakat yine bunun avantajı, daha önce hep konuştuk, Türkiye gittikçe bence bu müzakereler de bunu gösteriyor. Gerçekten daha aktif bir partner haline gelme yolunda ilerliyor. Buna bakacağız. Yani burada Türkiye sanki geleneksel göç bağlamındaki geleneksel pasif ve sadece tepki veren rolünden yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor ve bu olumlu bir şey.
Yani sonuç olarak da şunu söylenebilir belki bu kapsamda. Mülteci krizi Türkiye, Almanya ve AB arasında üçlü müzakerelerin bir konusu haline geldi.
Evet, aslında
bu çok önemli.
Aslında tam üçlü değil ama Almanya hep konuştuk. Almanya bu işin koordinatörü, yönlendirici, evet, ve itici gücü olduğu için Avrupa bağlamında. Evet, Almanya'yı gerçekten ayrı bir yere koymak gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta.
Bu zirvede pek çok şey konuşuldu. Ortak eylem planı, vize serbestisi, geri kabul anlaşması gibi. Tam anlamıyla bir plan çizilmedi ama.
Çizilmedi. Yani pazarlık.
Her şey masada kaldı.
Masada işte birazcık değiş tokuş bağlamında ilerliyor. İşte bunu yapacağız, siz de bunu yapın. Bu tabii çok hoş olmayabiliyor. Bir Avrupa tabii ki yine taleplerde bulunuyor. Türkiye bu taleplerin bir kısmını yerine getirecektir. Bir kısmını da direnecektir ve doğru yapacaktır. Burada bakalım bu ülkeler birbirine nasıl yaklaşacaklar ve son önemli olan bence burada insanları nasıl etkileyecek.
Evet.
Yani hem mültecileri nasıl etkileyecek, bir de yerel halkın algısında bu iş nasıl sonuçlanacak. Buna biraz bakmak lazım.
Evet. Ama herhalde önce Türkiye'nin yaptıklarına bakacaklar.
Evet.
Onun dahilinde o süreç ilerleyecek. Yani vize serbestisi veya vize kolaylığı getirecek AB ülkeleri.
Getirecek mi bakalım?
Getirecek.
Yani öyle vaatler var.
önümüzdeki dönemde göreceğiz. Evet. Telefon hattımızda da Enes Bey bulunacak bugün. Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı uzmanı kendisi. Yardımcı doçent doktor Enes Bayraklı telefon hattımızda olacak kendisi. Efendim sizler bu mesela maddi yardımlar konuşuldu. Yine bu pazar günü konuşursak, yani pazar günü gerçekleşen bu zirve sonucunda değerlendirirsek. Bu mesela maddi yardım sorunun çözümü için yeterli olacak mı? Sizin bu konudaki görüşünüz neler?
Kesinlikle olmayacaktır. Ama tabii ki nasıl söyleyeyim, sorumluluk paylaşımı bağlamında önemsiz de değil. Ama daha önce de vurguladığım maddi desteklerle, sadece para destekle bu işin çözülmesi mümkün değildir. Ve biraz da Avrupa bu maddi destek vererek biraz da tabii kaçmak istiyor kendi sorumluluklarından. Bunu da Türkiye bakalım. Dediğim gibi Türkiye eğer bu konuda gerçekten özne olabilecekse gelecek dönemlerde. Evet. O zaman belki bu maddi yardım eğer sosyal yardımlarla desteklenecekse, desteklenirse o zaman belki daha olumlu şeyler
daha
ortaya çıkabilir.
Şeyler,
daha kalıcı şeyler yapmak lazım ama şu an biraz da zor gözüküyor. Bakalım Enes Bey sonra bağlanacak bizim uzmanımız. Bu konuda ne diyecektir? Çok merak ediyorum.
Belki bir defaya mahsus değildi. Önümüzdeki yıllarda da belli para miktarında yardımlarda bulunabilirler.
Bunlar hep devam edecektir. Ama dediğim gibi bu para yardımları aynı zamanda belli aktörleri pasif bir konuda da getirebiliyor. Onu da görmek lazım. Yani çok iki uçlu, yani iki uçlu bir olay bu aslında.
Bir de Suriyelilere eğitim ve çalışma hakkının verilmesi de istendi zirve sonucunda Türkiye'li yetkililerden. Bunu nasıl değerlendirmek
lazım? Bu çok zor. Yani Avrupa bağlamında mı diyorsunuz?
Evet.
Yani Avrupa'nın bu konuda adımların atılması çok zor. Çünkü Avrupa'nın geleneksel yabancılığa politikası ki bir göç
politikası. Buna izin vermiyor. Bunu
izin
vermiyor. Evet.
Ama bir göç politikası bile değil. Çünkü Avrupa şu an iki uç arasında debelenip duruyor. Bir tarafta geleneksel olarak hukuki düzenlemeler var, bir yabancılığa politikası var. Ama Anglo-Sakson dünyasına benzer bir şekilde göç politikası yok. Yani nasıl insanları planlı getireceğiz, nasıl yerleşik hale getireceğiz, nasıl entegrasyonu sağlayacağız? Avrupa bu sorularla daha yeni yeni karşı karşıya geliyor ve tartışıyor. Bu Suriye meselesi de sanki bu işi daha da böyle zor bir hal ve karmaşık bir hale getirdi. Bakalım bu nasıl çözülecek?
Evet. Peki bunlar Türkiye'de gerçekleşirse ne olur?
Türkiye'de Türkiye'de olumlu bir şey olur. Türkiye çok hazırlıksız yakalanmakla birlikte bu konuda. Türkiye aslında bu Suriyeliler geldiği zaman bu boyutun insani taraflarını çok çabuk gördü. Ve Türkiye iş piyasasını açma isteğiyle entegrasyon meselesini bence olumlu bir şekilde uygulamaya başladı. Avrupa bundan çok uzak. Yani Avrupa'da mesela çalışma izni verme olasılığı bu tür insanlara çok küçük bir olasılıktır. Yani geleneksel yabancılar politika mantığına da Avrupa'nın mantığında uymayan bir olgudur aslında. Türkiye burada birkaç adım önde ve bunu da belki kullanabilir. Ama Avrupa'nın buradan bazı şeylerin feragat etmesi kendi içerisinde çok zor gözüküyor.
Çok zor görünüyor. Özellikle de Paris saldırılarının ardından.
Özellikle tabii bu siyasi kontekste gündeme getirirseniz çok daha zor görünüyor aynı zamanda.
Evet. Türkiye'nin yapmasını istiyorlar aslında. Böylece hani Türkiye'de bulunan mültecilerin, sığınmacıların Avrupa'ya gidişi engellenebilir gibi bir yaklaşım takınıyorlar.
Bu çok yaygın ve eski bir yaklaşım zaten. Yani Türkiye'nin o bariyer oluşturması.
Şartlar iyileşirse zaten Avrupa Birliği'ne geçmek istemezler.
Geçmek istemezler fikri var. O da orada da yanılabilirler. Çünkü artık göç sadece sosyoekonomik koşullardan dolayı değil. Yani tercih meselesi de zaman zaman olabiliyor. Yani insanlar Türkiye'de yaşayıp
her türlü imkan sağlansa bile
insanlar daha iyi bir yaşamlarının temellerini atmak isteyebilirler.
Doğru. Evet. Evet, şu anda telefon attığımızda Enes Bayraklı hazır. Sayın Bayraklı hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim biz Sayın Mehmet Okyanuz'la kısa bir giriş yaptık. Sizlerin de değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. AB ve Almanya'nın özellikle Arap Baharı'nın başlangıcından itibaren takip ettikleri mülteci politikasını değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Tabii öncelikle yani Avrupa Birliği son 2015 yılına kadar, 2015 yılının bahar aylarına kadar mülteci meselesinde aslında çok da fazla müdahil olmadığını görüyoruz. Yani çünkü bu mülteci meselesi özellikle Suriye'nin ürettiği mülteciler ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan mültecilerle ilgili Bölge ülkeleri daha çok bu şeyi karşıladılar. Türkiye 2 milyona yakın Suriyeli mülteciyi kabul etti. Lübnan, Ürdün gibi ülkeler. Avrupa Birliği ise hem bunlara yardım çağrılarına genellikle kulak tıkadığını gördük. Hem de daha fazla mülteci kabul etmesiyle ilgili çağrıları da genellikle şey yapmadı, pek cevapsız bıraktı. Ama 2015 yazından itibaren ne zaman ki daha fazla sayıda mülteci özellikle Avrupa Birliği'ne geçmeye başladı ve özellikle de Balkan rotası üzerinden Almanya'ya yöneldiklerini gördükten sonra Avrupa Birliği'nin daha fazla özellikle Almanya'nın da ön almasıyla diyelim daha fazla bu konuyu gündemine aldığını gördük. Bundan önceki süreçte mesela yine Dublin Anlaşması'nın bu sınır ülkelere İtalya'ya, Yunanistan'a haksız bir şekilde yük bindirmesine karşı da bu ülkelerin yaptığı çağrılar da cevapsız kalıyordu. Ama bu 2015 yazından sonraki olaylar sonucunda bu resmin tamamen değiştiğini gördük ve Avrupa Birliği adım üstüne adım atmaya çalıştı. Türkiye'ye geliş gidişler çoğalmaya başladı ve en sonunda da işte Aralık ayı, Kasım ayının sonunda biliyorsunuz zirve yapıldı. Ve Türkiye ile Avrupa Birliği bir plan ortaya koydular. Karşılıklı adımlar atacaklar ve bunun sonucunda da bir yere varmaya çalışıyorlar. Burada ama bunların hepsi karşılıklı.
Bir şey sormak istiyorum Enes Bey size.
Buyurun.
Şimdi siz karşılıklı dediniz. Ben demin bir şey söylemeye çalışmıştım. Hani Avrupa hukuki açıdan yani yasal düzenlemeler açısından yani yabancılar hukuku açısından diyelim her zaman bir adım öndeydi bizden. Biz son yasayla birlikte bunu biraz telafi ettik ama Türkiye şimdiye kadar emek göçü bağlamında hep biraz tepki veren ülke konumundaydı. Yani daha pasif ülke konumundaydı. Şimdi bu pasiflikten yani bu karşılıklı kelimesi bunu biraz ifade ediyor. Bütün bu süreçte Türkiye bu geleneksel tırnak içerisinde pasif rolünden çıkabilecek mi? Örneğin gerçekten bu müzakereler karşılıklı olabilecek mi? Yoksa Avrupa Birliği yine para vererek bu göç yönetimi eline alarak aktif taraf olarak bu geleneksel iş bölümü devam edecek? Yani siz burada daha iyimser mi bakıyorsunuz Türkiye açısından yoksa daha karamsar mı bakıyorsunuz?
Yani ben şöyle düşünüyorum. Pozisyon açısından Türkiye'nin eli daha güçlü.
Evet.
Sıkışmış durumda olan Avrupa Birliği ve özellikle i̇şte, Almanya. Türkiye'den bazı talepleri var. Bunları Türkiye yerine getirecek ama Türkiye'nin de karşı taraftan talepleri var ve bu talepler yerine getirmediği takdirde mesela diyelim en önemlisi burada vize muafiyeti meselesi 2016'nın Ekim ayından itibaren bunun mesela sulandırılmaya çalışılması, daha geç bir tarihe atılmaya çalışılması durumunda Türkiye'nin de mesela bu geri kabul anlaşmasını dondurma hakkı var. Uygulamama hakkı var. Pratikte zorlaştırma hakkı var ve bunları yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de ben birazcık bu güç dengesinin tersine döndüğünü düşünüyorum. Yani şu anda anladım. Avrupa Birliği gerçekten özellikle Almanya yani iç siyasi gelişmeler dolayısıyla da yani Merkel mesela çok ciddi olarak zor durumda siyaseten. Bütün yapılan kamuoyu araştırmalarında oy oranı %32'lere kadar düştü. Ve ilk defa aşırı sağ parti Almanya'da bu çok ciddi bir şeydir. %10 rakamlarına ulaşmaya başladığını gördük. Yani Almanya'da bu bir tabudur.
Fakat
yani aşırı sağ partinin %10'a ulaşmış olması. Bu bize iki taraf arasındaki şeyin dengenin değiştiğini gösteriyor. Benim açımdan ben böyle görüyorum. Daha iyimserim açıkçası.
Anladım.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi konusunda. Getirmezse Türkiye'nin elinde bir yaptırım gücü var.
Fakat bizim...
Bu.
Fakat vize muafiyeti gibi konu bu. Daha teknik, formal, siyasi bir çerçeve. Bizim insanlığımıza yarayan bir olgu. Fakat Türkiye sığınmacılar açısından yani mülteciler açısından yani onların hayatlarını en kolaylaştıracak açısından Avrupa Birliği'ni bir takım şeyleri zorlayabilir mi? Örneğin demin şeyi konuştuk. Türkiye şu an çalışma izni konusunu konuşuyor. İşte Çalışma Bakanlığı çalışma izni mevzuatını yeniden düzenliyor. Avrupa Birliği'ni veya Almanya'yı bu konuda Türkiye bazı adımlar için zorlayabilir mi?
Türkiye içerisinde mi yoksa Avrupa'da?
Yok Almanya'da ve Avrupa'da çünkü yani bu artık Türkiye uluslararası bir fenomen.
Zaten bu 3 milyar avroya yakın rakamı Türkiye bu mülteciler için kullanacak. Bunlarla ilgili projelerde proje bazlı kullanacağı ile ilgili bir şey var zaten Avrupa Birliği tarafından.
Yok Türkiye'den bahsetmiyorum Enes Bey. Yani Avrupa yani bu artık uluslararası bir olgu. O söz konusu olan bir yanda da bu insanların hayatlarının kolaylaştırılması ve mültecilerin. Dolayısıyla Türkiye kendi yaptıklarını olumlu anlamda attıkları adımları Avrupa'da da uygulatabilir mi diyelim, böyle diyelim, uygulatabilir mi? Ve burada
zaten
Avrupa'nın da
denebilir mi? Bir mülteci, mesela Suriyeli bir mülteci Almanya'da ilçeye başvurusu yaptığı zaman kabul edilme oranı şu an Almanya'da %95 civarında.
Çok daha az, çok daha düşük.
Benim okuduğum şeylerde, rakamlarda bu Suriyelilerle ilgili ama diğerleriyle ilgili değil. Mesela Balkan ülkelerinden gelenler var. Onlar mesela çoğu reddediliyor. Geri gönderiliyorlar Kosova gibi diğer ülkelere. Bunlar ilk mülteci hakkı kazandıktan sonra Alman devleti zaten yani vermiş olduğu sosyal haklar, işte konut bulmaktan tutun, işte belli bir miktar para vermekten tutun, yeterli oranda yani bir insanın hayatta kalmasını, hayatının devam ettirmesini yeteri derecede maddi yardımda bulunuyor. Yani yapılan araştırma şeye göre de zaten hesaplamalara göre 13 bin euro maliyeti var bir mültecinin Almanya'ya kabul edildikten sonra iltica başvurusu. O yüzden ben özellikle Batı Avrupa ülkeleri açısından mültecilerin iltica başvuruları kabul edildikten sonraki süreçlerinde bir sıkıntı görmüyorum. Sıkıntı daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde mülteciler gitmek zorunda kalırlarsa, mesela işte Macaristan, Polonya gibi, buraların mültecilerle ilgili mevzuatı çok daha yetersiz, maddi yardımları çok daha az. O yüzden de zaten mülteciler Almanya'ya mesela yöneliyorlar. Bu da Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde regüle etmesi gereken bir süreç. Daha çok bu mülteci süreçleri ilgili Avrupa Birliği'nin ortak bir politika oluşturmakla ilgili girişimleri var. Tam bir sonuca ulaşmış değil. Burada da Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde, Türkiye'nin dışarıdan pek buna bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki pazarlıklarla alakalı bir şey. Ama dediğim gibi Batı Avrupa ülkelerinde bu konuda bir sıkıntı yok. Yani İsviçre olsun, İsveç olsun, Finlandiya gibi ülkelerde mültecilerin kabul edildikten sonra iltica başvurularının hayat standartları belli bir seviyede devam ettirebiliyorlar.
Doğrudur. Fakat bu sizin dediğiniz kabul oranlarının yükselmesi Suriyeli meselesinde geçici diye algılanabilir. Çünkü normalde genel anlamda Almanya'da çok düşük. Ve biliyorsunuz bir de Almanya'da bu duldum dedikleri, yani tolere ettikleri bir grup insan var. Onlar statü alamıyorlar fakat kendi ülkelerinde hayati tehlike olduğu için geri de gönderilemiyorlar. Aslında bu insanların entegrasyonu için, yani Türkiye mesela şunu yapamaz mı? Sadece soruyorum siz bu konuyla ilgilendiğiniz için. Örneğin bu bütün bu insanlara geçici olsa bile, ileride geri dönseler bile, Almanya Türkiye tarzı bir entegrasyonu sağlamak için çalışma izni konusunda, ikamet konusunda daha ciddi entegrasyon koşullarının sağlanması bağlamında Türkiye zorlayıcı adımlar atamaz mı sizce?
Yani bu taraftan Türkiye'nin pek zorlayıcı adım atabileceğini ben düşünmüyorum. Bu diğer mülteci meselesi zaten Türkiye Avrupa Birliği'nin pek gündeminde olan bir şey değil. Daha çok Suriyeliler üzerinden gidiyor mesele. Diğer, çünkü mesela Almanya'daki sizin dediğiniz şekilde iltica başvurusu reddedilmiş ama Almanya'da kalmasını işte göz yumulan kişiler sayıları var bunlar. Ama bunlar mesela işte Afganistan olsun, diğer coğrafyalardan ve kaynak ülkede Türkiye değil bunlarda. Yani Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmiş değiller. Birçok farklı kanallarla geliyorlar. Bunlar aslında hani Almanya'nın kendi iç problemi olan meseleler ve bunlarla ilgili de şu anda çok büyük bir mesele yok. Daha büyük mesele aslında Avrupa için çok sayıda mültecinin regüle edilmeden işte Avrupa'ya gelmesi, Almanya'ya gelmesi. Şey açısından da yine, yani kabul oranları açısından da iltica başvurularına, yani benim en son baktığımda Suriyelilerle ilgili dediğim gibi %95 civarında. Afganlar mesela %25 civarında red oranı var ama bu mesela işte Kosova gibi, Sırbistan gibi ülkelerde çok daha yüksek bu rakamlar. Bunlar da aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir coğrafya değil. Çünkü Sırbistan, Kosova bölgesinden geçenlerin çoğu da yine Türkiye'den geçerek gitmiyorlar. Onlar da o ülkelere geri gönderilecekler. O yüzden hani bu Avrupa Birliği'nin kendi iç şeyindeki düzenlemelerde zaten Türkiye'nin herhangi bir şeyinin olması çok mümkün değil. Hem birliğe üye olmamasından dolayı, hem bu süreçlerle ilgisi olmamasından dolayı. Türkiye'nin burada çok da bir şey olabileceğini ben düşünmüyorum. Müdahale olabileceğini düşünmüyorum.
Doğrudur. Ama yine de yapısal olarak, hani son aylarda yaşanan olaylar diyelim, yine de Avrupa Birliği'nin politikalarında sizce objektif olarak, hani Türkiye'nin aktif müdahalesi olamaz ama yine de bu politikalarında siz olumlu ya da olumsuz değişiklikler görüyor musunuz? Yani politikalarında.
Yani tabii şöyle bir şey var. Avrupa Birliği'nin son 4 yıldır Suriye krizinden sonra uyguladığı politika, mültecileri olabildiğince Avrupa'dan uzak tutmak. Yani yasal olarak Cenevre Sözleşmesi'ne göre, mülteci sözleşmesine göre haklar olmasına rağmen bu insanları uzak tutmanın üzerine bir politikası vardı. İşte İtalya'nın başlattığı, biliyorsunuz, Mare Nostrum operasyonu durdurdular. Sonra başka operasyonlar başlattılar. Bunların ana amacı da mültecileri Avrupa'ya geçmek engelleme. Evet. Mültecilerin güvenliğini sağlamaktan ziyade. Ve bu politika iflas etti son bir senede. Ve bu mülteciler geçmesi sonucunda Avrupa Birliği artık şey değiştirmek zorunda kaldı. Yani bu mültecilere karşı tavrına bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Almanya kabul etmek zorunda kaldı, biliyorsunuz, sınırları açtı. Tekrardan sonra sınırları kapattı. Bir panik havası var yani. Ve bir ne yapacağını bilememezlik havası var. Bu yüzden de Türkiye'ye ihtiyaç duyuluyor. Bu regüle edilmesiyle ilgili. Ama temelde şöyle bir problem var. Yani bu mülteci sorununun temeliyle ilgili Avrupa Birliği'nin hala ben bir zihniyet dönüşümü yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bu da nedir? Bu mülteci meselesinin en temelinde Orta Doğu ve Afrika'daki yaşanan siyasal çalkantı var. Bu siyasal çalkantının en temelinde de bu bölgedeki demokratikleşme süreçleri var. Bu bölgede siz demokratikleşme süreçlerine destek vermeyip de ondan sonra baskıcı rejimlerle işbirliği yapmaya devam ederseniz bunun geleceği nokta böyle siyasi sosyal patlamalardır. Bunun sonucunda daha fazla mültecinin Avrupa'ya yönelmesidir. Yani işin sorununu kökeninde çözmeye yönelik hala bir zihniyet dönüşümü yok. Mesela bunu nerede görüyoruz? En güzel Mısır'da görüyoruz. Mısır bugün darbeden sonra meydanlarda 3000-4000'e yakın insanı katletmiş olan bir diktatör Avrupa'ya gelebiliyor çok rahat. Almanya'ya davet ediliyor, meşrulaştırılıyor ve Mısır'da bugün sadece ihvan hareketi değil, bütün toplum kesimleri, liberal kesimlerden sol kesimlere kadar baskı altındalar. Mısır gerçekten alarm veren bir konumda. Ama Avrupa Birliği hala bu politikaları mesela devam ettiriyor Mısır'a karşı.
Peki,
burada Mısır'da olacak bir sosyal patlamanın üreteceği mülteci diyelim şeyini, akınını ne siz Türkiye ile anlaşmalar yaparak şey yapabilirsiniz, durdurabilirsiniz, ne de başka şekilde. Yani 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Suriye gibi 15 milyon da değil. O yüzden Avrupa Birliği'nde böyle bir zihniyet dönüşümü yaşanması gerekiyor ama maalesef hala böyle bir yaraya pansuman çözümlerle bu sorunu çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine aynı mesele Suriye meselesinde öne çıkıyor. Evet, IŞİD problemi bir parçası ama IŞİD problemin esas, IŞİD'i de üreten temel kaynaksa Esad rejiminin Suriye'deki katliamları. Ama biz hala mesela Suriye'de buna yönelik bir politika izlendiğini görmüyoruz Avrupa Birliği'nden. Daha çok IŞİD'e odaklanıldığını, hatta hala sanki Esad rejimiyle işbirliği yapılarak yapılabileceğiyle ilgili sinyaller geliyor çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden. Temelde ben böyle bir sıkıntı görüyorum Avrupa Birliği'nin
Sayın Bayraklı,
bölgeyle ilgili politikalarını.
Efendim, kısa bir ara verelim, söyleşimize bir virgül koyalım, ardından devam edeceğiz.
Teşekkürler.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Enes Bayraklı telefon attığımızdaki konuğumuz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyağız'la söyleşimiz devam ediyor. Sayın Okyağız, buyurunuz efendim.
Enes Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Şimdi zihniyet değişiklikten bahsettiniz ve bu da somut bir soru. Mesela Avrupa, Almanya bu konuda, İngiltere'de örneğin Almanya'yı suçluyor biraz haklı olarak. Hani Almanlar çok insani söylemde bulunuyorlar ama orada müdahaleden de uzak duruyorlar. Peki Avrupa somut olarak ne yapmalı? Çünkü demin şey dediniz, hani Türkiye iç meselelerine çok fazla etkili olamaz. Çünkü sonuçta bunlar iç meseledir. Ama şimdi Avrupa Birliği örneğin Suriye'de, örneğin Mısır'da ne yapmalı? Yani somut olarak soruyorum.
Yani mesela Mısır'da en somutundan Mısır rejiminin işte insan hakları ile ilgili ihlallerini daha fazla vurgulamalı. Sisi rejimini meşruiyet kazandıracak adımlardan kaçınmalı. Mesela Sisi rejiminin, yani Sisi'nin Berlin'e bir ziyaret yapmış olması, orada karşılanmış olması meşru bir lider gibi kabul edilebilir bir durum değil. Bu bölgeye şöyle bir şey veriyor, mesaj veriyor. Evet, siz ne kadar katliam yapsanız da siyasi istikrarı sağladığınız sürece ülkede biz sizin arkanızdayız demektir bu. Bu çok yanlış bir mesaj bölge ülkelerine yönelik. Çünkü bu sorunu ötelemek oluyor. Yani Mısır evet belki 2 sene 3 sene böyle idare edilebilir ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü Suudi Arabistan rejiminin yahut diğer bölge Körfez ülkelerinin maddi yardımlarıyla devam ettirilen bir rejim bu. Yani 20 milyar dolar, 30 milyar dolar sürekli para pompalıyor Suudi Arabistan. Ama ne kadar sürdürülebilir bir şey bu? Bir kere bu politikalardan vazgeçilmesi
Türkiye
gerekiyor.
Türkiye bu konuda
yani talepler çizilmesi gerekiyor. Bu bölge,
Enes
bu
Bey,
rejimin meşru olmadığına dair bir şeyin ortaya konması lazım. Yani darbe olmuş, askeri darbe
Enes
olmuş.
Bey,
buna hala darbe diyememiş bir Avrupa Birliği'nin ortaya çıkmış olması çok bir kere kötü bir mesaj. Bölgedeki demokratikleşme hareketlerine yönelik bir kere her şeyden önce. Suriye meselesinde de her şeyden önce yine Esad rejiminin sorunun bir parçası, sorunun esas temel kaynağı olduğunun vurgulanması, Esad rejimini daha fazla köşeye sıkıştıracak politikalara destek verilmesi. Burada yine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturması, mültecilerle ilgili politikalarına yeterli desteğin gelmediğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin de bir, diyelim Almanya'da böyle bir tartışma var, Almanya'da bir üst limit olması gerektiğini mültecilerle ilgili bu tartışma yapılıyor. Yani biz her gelen mülteciyi alamayız, 10 milyon mülteci alamayız, bir üst sınır olması lazım. Türkiye'nin de bir üst limiti var. Yani 2 milyon, şu an 2,5 milyona yakın mülteci var Türkiye'de. Türkiye, Suriye'deki bu iç savaş daha da şiddetlenecek. Yani Rusya'nın girmiş olması, IŞİD, bir sürü faktör düşündüğünüz zaman. Türkiye 4 milyon mülteciyi kabul edebilir mi? Bunları barındırabilir mi? Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırır mı? Yani bütün bunları düşündüğünüz zaman Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölgenin mülteciler için oluşturulması çok elzem bir şey. Eğer Avrupa gerçekten bu mülteci akını da yavaşlatmak ve regüle etmek istiyorsa, gerçekten bu sadece Türkiye ile olabilecek bir şey değil. Çünkü Türkiye'ye de gelen akan bir şey, akın var diğer taraftan. Türkiye sınırını da kapatamaz bu insanlara. Savaştan kaçıyorlar. Burada da Türkiye'ye bu alanda destek verilmesi gerekiyor. Bugüne kadar sadece Fransa'nın destek verdiğini
Türkiye bu konuda mesela taleplerde bulunuyor mu Enes Bey? Yani Türkiye bu sizin dediğiniz çerçevede taleplerde bulunuyor mu bu müzakerelerde?
Türkiye bunu sürekli gündeme getirdiğini ben biliyorum. Yani evet. Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalarda, özellikle Suriye'nin kuzeyindeki şeyle ilgili. Diğer taraftan mesela işin bir boyutu daha var. O da terörle mücadele boyutu. Türkiye'nin terörist örgütler olarak tanımladığı gruplara çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin silah yardımı yaptığını biliyoruz. Şimdi bu da bir çelişki. Yani siz Suriye'deki bu iç savaşın daha fazla işte şey yapacak, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini işte aşılmasına katkı sağlayacak çeşitli örgütlere ile irtibata geçerseniz, bunlara destek verirseniz, Türkiye'nin içerisinde terör faaliyetleri yürüten, Avrupa Birliği tarafından da terörist örgüt olarak tanımlanan bir örgütün Suriye'deki uzantısıyla resmi iletişime geçip ona silah yardımı çeşitli yollardan bunu yaparsanız, bunlar hepsi çok çelişkili şeyler birbiriyle. O yüzden benim demek istediğim temel şey, Avrupa Birliği'nin bu Suriyeli mülteciler konusundaki Türkiye ile yapmış olduğu anlaşma, evet, sorunu sadece öteleyecek Avrupa Birliği için diyorum ben. Bir pansuman çözümdür. Sorunun kökenine maalesef inmiyor. Sorunun kökeni de dediğimiz gibi Suriye'deki durum her şeyden önce. Uzun vadede eğer bu Avrupa Suriye'deki kriz daha da derinleşir ve mülteci sayıları artarsa, Avrupa Birliği'nde daha fazla adım atmak zorunda kalacak. Belki daha radikal adımlar atmak zorunda kalacak. Çünkü şu anki akım mesela regüle edilemezse, Türkiye ile Avrupa Birliği anlaşamazlarsa, 1 milyon daha, 2 milyon daha mülteci Avrupa Birliği'ne gitmesi demek, şu an Avrupa'daki durum çok sıkıntılı. Yani şu anda mesela Almanya'da geçen sene her haftada 3 saldırı olurken mültecilere, mültecilerin işte yurtlarına, kaldıkları yerlere, bugün haftada 20'ye yakın saldırı oluyor Almanya genelinde ve bunların çoğu aydınlatılamıyor. Yani çok gergin bir durum var Almanya'da. Bunu 1 milyon 2 milyon daha insanı kaldıramaz. Ne Almanya kaldırabilir ne diğer Avrupa Birliği ülkeleri kaldırabilir. Bu da Avrupa'nın ne kadar sıkışmış olduğunu gösteriyor bu meselede. O yüzden bu sorunun temeline gelen şeyler yapması lazım. Yani şu an biraz can havliyle aslında Avrupa Birliği hareket ediyor. Yani o yüzden de Merkel seçimlerden önce apar topar Türkiye'ye geldi. Ondan sonra birçok Avrupalı lider Türkiye'ye geldi. Genel olarak demek istediklerim bunlar.
Hı hı, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Son bir dakikaya girdik Sayın Hocam.
Yok yani Enes Bey zaten daha çok anladığım kadarıyla bir takım siyasi adımların da atılmasını gerekliliğinden bahsediyor. Fakat işte burada Türkiye'nin, burada iki boyut var aslında birbirine tamamen ilintili. Bir tarafta bu dediğim gibi entegrasyon meselesi. Orada Türkiye birkaç yönde de önder olabilir. Hani Enes Bey'den dediği daha siyasi adımlar ama entegrasyon, çalışma izni, ikamet izni, bu insanları toplumun bir parçası haline getirmek ve onları bu şekilde görme bağlamları, Türkiye bu konuda da Avrupa Birliği ülkelerine karşı belki daha olumlu, yani olumlu bir örnek olarak kendisini ortaya koyabilir. Ve burada iki cepheden diyelim, çözüm, iki taraftan da iki ayaklı bir çözüm üretebilir. Yani bu siyasi, Enes Bey'in tarif ettiği siyasi ayağı bir veçedir ama dediğim gibi Türkiye aslında o insani boyutta Yani kendi yaptığı entegrasyon çabalarının da Avrupa'ya gösterip belki onların da birkaç değişikliğe neden olabilir diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlere de Sayın Okyanus.
Ben teşekkür ederim.
Telefon hattımızda Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden SETA uzmanı yardımcı doçent doktor Enes Bayraklı'ya da kendisine çok teşekkür ediyoruz. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyanus da her zamanki gibi bizlerleydi. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Önümüzdeki hafta Türkiye'de göç ve iticadı buluşmak üzere diyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hoşça kalın.
Türkiye'de göç ve iltica.